Ayrım 14, Güneş Kuşu, Wilbur Smith, sayfa 143. Kurşunun başımı sıyırarak geçtiğini duydum. Katil diye bağırdım. İkinci kez ateş etti ama herhalde ölüm melekleri beni kanatlarıyla sarmış, koruyor olmalıydılar ki vurulmadım. Sonra birden Loren yanı başımda belirdi, tüfeğini kaldırıp Timothy'ye ateş etti. Ama nişan mı almadı yoksa alamadığımı bilemeyeceğim. Adam sadece hafifçe sendeledi, sonra çalıların arasına daldı. Polisler yanımızdan geçip biraz ateş ettiler. Loren onları geri çağırdı. Sonra döndü, inanmaz gözlerle bana baktı. İsabet almadın ha? Tek bir kurşun bile değmedi sana. Beni ürkütüyorsun çılgın herif. Nasıl da korkuttun beni aman tanrım. Arabanın yanına döndük. McDonald hala inliyordu. Loren ile ikimiz cipi tutup kaldırdık. Adamları müfettişi arabanın altından çekip aldılar. Bas bas bağırıyordu şimdi. Gövdesi garip bir biçimde bükülmüştü. Suratı bembeyazdı, boyuna terliyordu. Gittim ona bir morfin yaptım. Parçalanmış kemiği de elimden geldiğince sardım. Sonra Chai'nin kıpırtısız yattığı yere vardım. Yüzü koyundu ama kurşun tam göğsünden çıkmış olmalıydı. Ölmüştü. Bu yüzden sırt üstü çevirmeye kalkışmadım bile. Ama başı hafifçe bana doğru dönüktü. Yanı başına diz çöktüm, gözlerini kapadım. Rahat uyu kardeşim diye fısıldadım. Loren sesleniyordu. Haydi ben çabuk olalım, neredeyse dönerler. İki polis ölmüştü, komiser onları battaniyelerine sardı. Boş imanı da dedim. Bir an duraksadı ama yüzümdeki ifadeyi görünce hemen seyirtti. Üçüncü cipi düzelttik. Lastiklerden ikisi patlamıştı. Petrol tankı da delik deşikti. Çarçabuk lastikleri değiştirdik. Yeniden ateş açıldı. Ama artık ders almış olmalıydılar ki uzaktan ateş ediyorlar, pek yaklaşmıyorlardı. Biz ise Loren ile durmadan çalışıyor cipi onarmaya, yola çıkacak duruma getirmeye uğraşıyorduk. Ama bir türlü çalıştıramıyorduk. Düşmanın ateşi şiddetlenmişti. Güneşin batmasına ise ancak yarım saat vardı. Bizimkilerin ateşi bu arada hafifledi. Ne oluyor komiser diye seslendim. Cephane tükenmek üzereymiş. Sonunda cipi iterek çalıştırdık. Hep birlikte tırmandık. Son anda delinmiş depolardan yere yayılmış olan petrolü ateşe vermeyi akıl edebildim. Bütün gece güneye doğru durmadan ilerledik. Parçalanmış ön camımızdan buz gibi Afrika gecesi içeri doluyor, bizi iliklerimize kadar ürpertiyordu. Sabahleyin durduk, bir mezar kazıp zavallı Chai'yi gömdük. Yeniden yola koyulduğumuzda arkama dönüp baktım. Bir buffalo sürüsü ağaçların arasından çıkmış, otlayarak, kuyruklarını sallayarak Chai'nin mezarına yaklaşıyorlardı. İşte kardeşimin yeri orasıydı. Onca sevdiği doğanın kucağı. Polis başkomiser yardımcısı dedi ki, ''Bu adamın gizlice yeniden sınırı geçmiş olmasından çok korkuyorum.'' Ah şu Mageba denilen herifi bir elimize geçirebilsek, başka bir şey istemem. İki gün önce yaralı McDonald ile birlikte polis helikopterine binip Bulawayo'ya dönmüştük. Loren beni orada bırakıp Johannesburg'a işinin başına gitmişti. Başkomiser yardımcısı soğuk bakışlarını yüzüme dikti. Siz onu herkesten iyi tanıyor olmalısınız. Nasıl bir adamdı? Çok akıllıdır, istediğini elde eden biri. Üstelik ötekileri de kolaylıkla kandırabilir, peşine takabilir. Ah bu kez onu yakalasaydık ne iyi olacaktı. Ha aklıma gelmişken doktor, McDonald'ın durumu iyileşiyor. İki bacağını da kurtarmışlar. Ama bu olayın çevreye yayılmasını istemiyoruz. Çünkü bu onların işine gelir. Onlara boşuna reklam yapmış oluruz. Onun için sizden bu konuda susmanızı rica edeceğim. Dönerken düşünüyordum, çevremde hep güler yüzlü kişiler vardı. Niçin sanki bu toplumu yok etmeye çalışıyorlardı? Yok edebilirlerse yerine neyi koyacaklardı ki? Sonra aklıma Ay sitesi geldi. Büyük bir uygarlıktı. Avrupa yüz ölçümünde bir ülkeyi egemenliği altında tutan bir ulus. Kocaman kocaman siteler kurmuş, gemilerini bilinen dünyanın dört bir yanına yollayabilmiş bir halk. Geriye ne kalmıştı peki? Sadece acınası birkaç kalıntı. Başka hiçbir kıta insanlara yardımda Afrika kadar hevesli ama onları yere çalıp artlarından iz bıraktırmamacasına silmeye de bu kadar meraklı değildir. Acımasız bir topraktır burası. Neden acaba Afrika'ya böylesine yürekten bağlanırız? Ay sitesine dönüşümde hiç de kahraman gibi karşılanmadım. Herkes eskisi gibi işinde gücündeydi. Benimle pek ilgilenen olmadı. birdenbire ve ömrümde ilk kez tüm bunların çok eskilerde kaldığının, önemini yitirdiğinin farkına vardım. Öyle ya, birkaç gün önce böylesine cömertçe oluk gibi akıtılan kıpkırmızı kanın yanında bu saçmalıkların ne önemi olabilirdi ki? Bu arada Ral ile Leslie de evlenmek istediklerinden ama bunun çaresiz buradan ayrılıp kazançlı bir iş bulmaları gerekeceğinden söz ettiler. Telsiz ve Lauren'i aradım. Onlara enstitüde iş verilecek, bir de kat tahsis edilecekti. Düğün armağanı olarak da o katı ben döşeyecektim. Çok sevindiler. Ral yepyeni bir hevesle araştırmalara koyuldu. Ben ise onu yalnız bırakıyor, daha çok coğrafya cemiyeti üyelerine yapacağım konuşmayı hazırlıyorum. Ama nedense istekli değildim. Arşivde öyle çok ayrıntı vardı ki yine de bazı sorulara karşılık veremiyorduk. Nereden gelmişlerdi bu adamlar, ne zaman gelmişlerdi ve nereye gitmişlerdi, neden gitmişlerdi? İşte bu yüzden bir türlü konuşmamı yazamıyordum. Dünyada bomboş bir kağıt kadar insana yalnızlık duygusu veren bir şey düşünülemez. Böyle kafamı toparlayamadığım zaman oturup ya savaş baltasını parlatıyor ya da gitarımda yeni yeni havalar besteliyordum. Hepsi de acıklı şarkılar. Veya gidip Beyaz Kral'ı uzun uzun seyrediyor, güneşe filan aldırış etmeksizin dışarıda dolaşıyor ya da arşivde oturuyor, Timothy'nin bakışlarındaki o sonsuz kini, öfkeyi anımsıyordum. Sonra küçücük boş iman cesetleri gözlerimin önünde canlanıyor, aklımı kaçıracak gibi oluyordum. Neyse ki sitemizi hala sarmakta olan o gizem perdesinin aralanmasına yardım eden büyük bir buluş kendimi toparlamama yol açtı. Benim durgunluğumla, isteksizliğimle yarış edercesine Eldridge ve yardımcıları çalışmalarını hızlandırmışlardı. Sally ile Leslie artık yazıları çok kolay okuyabilir hale gelmişlerdi. Bir gün Eldridge arşivdeki büyük çömlekleri çıkarmamızı önerdi. Doğrusunu söylemek gerekirse yazı makineme takılı bembeyaz kağıdın başından beni kaldıracak bu bahaneye dört elle sarıldım. Arşivde çalışmaya başladık. Ral de bizimleydi. Çömleklerden bir tanesini daha kaldırdık. Ardından bir başka dolapçık daha ortaya çıktı. Orada da aynı topraktan yapılmış küçük çömlekler diziliydi. Ama bunların biçimi biraz değişikti. Birden yepyeni bir şey bulacakmışız duygusuna kapıldım. Ral ark lambasını yaklaştırdı. Çömleklerden her biri mühürlüydü. Altın kaplama bir zincir kapakla çömleği birbirine bağlıyordu ve mühürün üzerinde bir kuş figürü bulunuyordu. Bu çökmüş akbabaydı, Zimbabwe kültürünün klasik simgesi. Oysaki modern Rodezya'nın bu amblemini 2000 yıllık bir pön mühürünün üzerinde bulmak gerçekten çok şaşırtıcıydı. Bu çömlekler 5 taneydi ve yerinden kıpırdamıyordu. Önce onları üzerinde durduğu taş rafa çakılı sandım. Ama sonradan anladım ki çok ağır oldukları için yerlerinden kalkmıyorlar. Ral bana yardım etti, binbir güçlükle indirebildik. Sonradan tarttığımızda bu büyük bir şampanya şişesi iriliğindeki çömleğin tam 60 kilo geldiğini görecektik. Ral ile onu usulca çömlekleri taşımak için kullandığımız fiberglass'tan sedyeyi koyup aşağıya indirdiğimizde karanlık basmıştı. Gerçi boylarımız arasındaki büyük eşitsizlik yüzünden sedyeyi ikimizin taşıması gülünç oluyordu. Ama yine de kampa getirdiğimizde işlerine güçlerine dalmış olan ötekiler başlarını kaldırıp bize bakmadılar bile. Sonunda onu masanın üzerine bıraktık. Hamilton da görür görmez benim gösterdiğim tepkiyi göstermiş, çok ilgilenmişti. ''Nereden buldun onu? Kaç tane var bunlardan? Mühürlü mü?'' diye soru yağmuruna tuttu beni. Bu arada kızlar da ilgilenmiş gelmişlerdi. Hamilton ile ikimiz önce altın kaplama teli kırptık, sonra mühürü gevşettik, kapağı açtık. İçinden ötekiler gibi beze sarılmış silindir çıktı. Ama burada o nahoş deri kokusu yoktu. Çömleği güçlükle yana devirdim. Silindiri saran bez parçalanmıştı, kolayca açıldı, hepimiz baka kaldık. Bu da üzeri yazılı bir belgeydi. Ama deriden değil, altından yapılmıştı. Tek bir parça, 15 milimetre kalınlığında, 45 santim genişliğinde ve 3 metreye yakın uzunlukta bir altın varak. Değeri ise akıl almayacak kadar yüksekti. 85 bin İngiliz sterlini kadar ediyor olmalıydı. Bunlardan 5 çömlek olduğu düşünülünce 425 bin sterlin ederdi. Ama bu bile yazıların değerinin yanında hiç kalırdı diyebilirim. O güzelce sarılıp sarmalanmış pırıl pırıl maden levha, gizemlerini bize açmaya hevesliymişçesine kolayca açılıp yayılıverdi. Yazılar keskin bir kazıcı aracılığıyla ve çok ustaca kazınmıştı. Ama altının pırıltısı göz alıyor, okumayı güçleştiriyordu. Elbridge altın levhanın üzerine kurum döktü, sonra siyah zemin üzerinde pırıl pırıl parlayan yazıları okumaya başladı. Bunlar da Pön dilinde yazılmıştı. Okuduklarından dizinin birinci levhasını seçmiş olduğumuz anlaşılıyordu. ''Benim ambara git, en saf opet altınından 500 çubuk al. Sonra zamanla bozulmayacak bir levha yap ki bu şarkılar sonsuza dek yaşayabilsin. Ulusumuzun zaferleri sevgili huyumuzun, Amon'un oğlunun, Baal baş rahibinin, Astarte'nin sevgili kulunun, yaşam kadehinin taşıyıcısı, bütün tanrıların baltacı başısının sözlerinde sonsuza dek var olsun.'' İnsanlar onun sözlerini okusun ve sevinsin. İnsanlar onun şarkılarını dinlesin ve onun ağladığı gibi ağlasınlar. Kahkahası yıllar sonra da yankılansın ve zekası sonsuza dek parıldasın. İşte Lannon Hikanus, Opet'in 47. ulu aslanı, Punt'un ve dört beldenin kralı, güneş denizlerinin hükümdarı ve su yollarının sahibi, suların ötesindeki çayırların ve dağların efendisi Lannon Hikanus böyle konuştu. Hepimiz susmuş dinliyorduk. Bu o kupkuru belgelerden, o eşya listelerinden, o konsey kararlarından bambaşka bir şeydi. Bu altın yaprak bir halkın, bir ülkenin soluğunu, özünü taşıyordu işte. Eldridge okudu, biz dinledik. Saatlerin nasıl geçtiğinin farkına bile varmadık. Huy ben Amon'un şiirlerini 2000 yıl sonra dinleyebilmek biz tarihi kişilere kısmet olmuştu işte. Opet ilk tarihçisi ve bilgesini yetiştirmişti. Bu çoktan ölmüş ozanın sözlerini dinlerken kendimi ona garip bir biçimde yakın buldum. Onun gururunu, saçma kavramlarını anlıyor, geniş görüşlülüğünü takdir ediyor, hayalini alabildiğine kapıp koyvermesini bağışlıyor, aşırılıklara kaçmasını hoş görüyor ve çevremde ördüğü masal ağına tutsak oluyordum. Öyküsü Kartaca'nın Romalı kurtlar tarafından kuşatılmasıyla, Scipio Aemilianus'un Kartaca ölmeli diyerek duvarlara saldıran lejyonlarının kanlı eylemleriyle başlıyordu. Sonra bize Hasdrubal'in Akdeniz kıyıları boyunca hızlı bir gemi yollayışını, barkaların son kahramanı Hamilkar'ı çağırmasını anlatıyordu. Uzun zaman önce iktidardan da politikadan da uzaklaştırılmış bu ünlü barka ailesinin son bireyi 57 büyük gemisiyle Afrika kıyısının kuzeyinde beklemekteymiş. Sonra Scipio siteye girmiş, yardımdan yoksun kalan Hasdrubal ise tepenin üzerindeki büyük Aşmum tapınağının hemen önünde Romalı lejyonerler tarafından parça parça edilerek öldürülmüş. Eldridge soluk almak üzere durduğunda yarım saattir ilk kez ağzımı açtım. Demek ki ilk tarihimizi böylece elde ettik. Üçüncü Pön Savaşı ve Kartaca'nın tamamen yok edilmesi, yani M.Ö. 146 yılı. Kartaca'nın bu feci ölümünden sadece iki gemi kaçabilmiş. Hamilkar'ın fırtınanın dinmesini beklediği, sabırsızlığından yerinde duramadığı Hippo koyuna giderek Hasdrubal'ın nasıl öldüğünü, Scipio'nun siteyi nasıl cehennem tanrılarına teslim ettiğini, canını kurtarmış 50.000 kişiyi nasıl köle yaparak tarlalara tuz serptirdiğini, yıkıntıların arasında da yaşamayı kesinlikle yasakladığını anlatmışlar. Ozan bağırıyordu. Böylesine büyük bir kin, böylesine bir vahşet ancak bir Romalının yüreğinde yer edebilirdi. Sonra Barka Hamilkar 20 gün 20 gece Kartaca için yas tutmuş ve sonra da kaptanlarını çağırtmış. 9 kaptanı da koşarak gelmişler. Ozan Huy onları sayıyordu. Zedal, Hanis, Filo, Habbakuk, Lal ve ötekiler diye. Bunlardan birkaçı savaşmayı göze almış ama birçoğu da kaçmayı yeğ tutmuş. Çünkü acınası durumda bir avuç Kartacalı Roma lejyonlarına ve o korkunç donanmasına kafa tutabilir miymiş ki? Kartaca'dan geriye hiçbir şey kalmamış. Roma onu yerle bir etmiş. Sonra eski deniz kurdu Habbakuk Lal onlara Hanno'nun 300 yıl önce Herkül kapılarından çıkarak mevsimlerin ters yüz olduğu, altının çiçekler örneği kayaların üzerinde bittiği ve fillerin düzlüklerde kalabalık sürüler halinde yaşadığı bir yere gittiğini hatırlatmış. Hepsi de o zaman Hanno'nun Kartaca'daki büyük Baal Hammon tapınağındaki levhalara yazmış olduğu bu yolculuğun öyküsünü okumuşlar biliyorlarmış. onun bir gölden ve bir ırmaktan söz ettiğini, yumuşak huylu sarı derili insanlar tarafından karşılanışından söz ettiğini, boncuk ve kumaş vererek karşılığında altın ve fil dişi aldığından söz ettiğini hep hatırlamışlar. Hanon orada bir süre kalıp gemilerini onarmış, buğday bile ekip hasat derlemişmiş. Çok iyi bir ülke diye yazıyormuş, toprağı da çok zengin. Böylece göçün birinci yılında Barka Hamilkar her birinde 150 kürekçi ve subay bulunan 59 gemisinin başında batıya, kocaman Herkül kapılarına yönelip çıkmış. Güneşe, bilinmedik denize doğru açılmış. Yanında 9000 erkek, kadın ve çocuk varmış. Yolculuk tam 2 yıl sürmüş. Çünkü Afrika'nın batı kıyısı boyunca ağır ağır ilerliyorlarmış. Yolda binbir güçlükle inanılmaz tehlikelerle karşılaşmış, hepsinin de üstesinden gelmişler. Karaya çıktıklarında vahşi kızılderililer, hayvanlar ve hastalık, denizde ise sığlıklar, akıntılar, rüzgarlar ve durgun havayla mücadele etmek zorunda kalmışlar. Yola çıktıktan 2 yıl sonra geniş sakin bir ırmağın ağzına ulaşmışlar ve tam 16 gün ırmaktan içeriye girmişler. Sonunda Hanno'nun yazmış olduğu gölü bulmuşlar. Gölün en uzak kıyısında yüksek kırmızı bir kayanın dibinde karaya ayak bastıklarında Barka Hamilkar kuzeyin sağlığa aykırı ikliminden taşıdığı bir ateşli hastalıktan ölüp gitmiş. Küçük oğul Lanon Hamilkar yeni kral seçilmiş. 9 amiral de onun danışmanları olmuşlar. Yeni ülkeye o efsanevi altın ülkesine izaf eden Opet adını vermiş ve derin bir su birikintisinin kayalardan fışkırdığı bir yerde ilk siteyi kurmuşlar. Bu göl de bu site de tanrıça Astarte'ye adanmış. Biz böyle dinlerken saat sabahın 4'ü olmuştu, çok yorgunduk ama heyecanımızdan zamanın nasıl geçtiğinin farkına bile varmamıştık işte. Sonunda aradığım Plinus'u bulmuştum, Londra'ya yüzüm ak gidebilecektim. Artık günler inanılmaz derecede çabuk geçiyordu. Gün doğmadan kalkıyor, makinemin başına oturuyor, durmadan yazıyor, yazıyor, sayfalar dolduruyordum. Her gün böyle öğleye kadar çalıştıktan sonra öğleden sonraları ve akşamları da Ozan Huy'un altın kitaplarındaki öyküleri, şarkıları dinlemekle geçiriyordum. Çeviri Nisan 1'den önce tamamlanamazdı. Hatta 5 levhadan ikisi o zamana dek çevrilebilirse kendimizi mutlu saymalıydık. Sempozyumu da geciktirmemiz olanaksızdı. Çünkü Kraliyet Coğrafya Cemiyeti bu tarihi onaylamıştı, her şey hazırdı. Bana kalan kısacık zamanda olabildiğince çok kanıtı bu ünlü kişilerin huzuruna götürmek için kendimle yarış halindeydim diyebilirim. Hepimiz Ozan Huy'un anlattıklarının büyüsüne kendimizi kaptırmıştık. Bir Afrikalı olmayan Hamilton bile onun ustalığına hayran kalmıştı. Biz Afrika kökenliler için ise bu şarkılar bambaşka bir anlam taşıyordu. Aradan 2000 yıl geçmiş olmasına karşın şimdiki tarihimiz de bu Opetlilerin serüvenlerine sıkı sıkıya bağlıydı işte. İlk 5 yıl göl kıyısındaki site hızla gelişmiş, büyümüş, zenginleşmiş. Opetliler Yüyelerle alışverişe başlamışlar. Bunlar Hanno'nun 300 yıl önce anlattığı sarı derili, uzun boylu, çekik gözlü, zayıf yapılı insanlarmış. Besbelli Hotantoların atalarıymış, çobanlıkla geçiniyorlarmış. Ama ava çıkar tuzak da kurarlarmış. Ayrıca ırmak yataklarından altın da topluyorlarmış. Çocuk kralın adına Habba Kuklal, Yüyelerin kralı Yüye ile bir anlaşma yapmış. Bu anlaşma uyarınca Ulu Irmak'la Tuya Tepeleri arasında kalan arazinin tümü 20 demir kılıç ve 5 top kumaş karşılığında Opetlilere bırakılıyormuş. Ne var ki denizi kanından bir türlü silip atamayan Habba Kuklal, altın ve fil dişi yüklediği en hızlı gemilerinden 5'ini alarak Opet'ten Orta Deniz'e dönmüş. Dönüş yolunu tam 9 ayda tamamlamış. Bu arada Afrika'nın batı kıyısı boyunca çeşitli uğrak yerleri kurmuş. Opet'e döndüğünde gemileri boncuk, kumaş ve çeşitli lüks uygarlık eşyasıyla doluymuş. Opet'e yerleşmek isteyen yeni yeni insanları da getirmiş gelirken, madenciler, duvarcılar, gemi yapım ustaları ve serüven düşkünü soylular akın akın gelmiş. Ama Yüyelerin altını ve fil dişi tükenmeye yüz tutuyormuş. Habba Kuklal yanına 100 adamını alarak Yüye sitesine gitmiş. Oralarda maden arama ve avlanma hakkı istemiş, kral da hemen kabul etmiş. Sonra bir şölen vermiş. Bira içilmiş, öküzler kızartılmış ve zarif Yüye kızları sarı gövdeleri güneşte sürdükleri yağla pırıl pırıl parlayarak çırılçıplak dans etmişler. Şölenin en kızıştığı bir anda Yuya yerinden kalkmış ve konuklarına doğru yumruk sallayarak ''Bu şeytanları hemen öldürün.'' buyurmuş. Sitenin balçık surları dışında hazır bekleyen savaşçılar da Habbakuk Lal ile adamlarının üzerine saldırmışlar. Habbakuk Lal savaş baltasını savura savura kaçıp kurtulabilmiş. Adamlarından ancak üçü onunla kaçmayı başarmış. Ötekilerin hepsi de Yuyelerin topuzları altında can vermişler. Habbakuk Lal ile üç yiğidi ırmağın kıyısına gemilerini bağlamış oldukları yere ulaşmışlar. Yelken açarak haberi Opet'e yetiştirmişler. Bu yüzden 40.000 Yuye kızıl kayalara saldırdığı zaman 5.000 Opetliği kendilerini bekler bulmuş. Savaş gün boyu sürmüş, oklar yağmur gibi yağmış. Sonunda Yuyeler geri çekilirken Habbakuk Lal da baltacılarını artlarından yollamış. Kral Yuye alev alev yanan sitesinde can vermiş, halkı köle alınmış. Afrika'nın yasası budur işte, güçlüler daima üstün gelir. Aslan her zaman başı yukarıda gururla dolaşır. Opet birdenbire gelişmeye, yücelmeye başlamış. Madencileri maden aramaya koyulmuş, avcıları çevreye yayılmış, çobanları Habbakuk Lal'in kuzeyden getirmiş olduğu boğaları üretmişler, çiftçileri buğday ekip göl suyuyla sulamışlar. Opet sitesi vatandaşlarını ve tanrılarını korumak üzere surlarla çevrilmiş. Toprak 9 kaptanın 9 soylu ailesi arasında paylaşılmış. Bu kaptanlar şimdi kralın danışma kurulunu oluşturuyorlarmış. Sonunda Habbakuk Lal kocaman gövdesi romatizmadan eğrilip büyürülmüş, alev kırmızısı saçı ve sakalı kül rengine dönüşmüş bir halde kocayıp ölmüş. Ama en büyük oğlu Opet filosunun komutanı babasının adını almış. Böylece bir başka Habbakuk Lal Opet donanmasının başına geçmiş. Gemileri şimdi hem kuzeye hem güneye gidiyormuş. Kap dolaylarında bir gün şiddetli bir fırtınaya yakalanmışlar. Donanmanın yarısı kayalara vurup parçalanmış. Rahipler bunu tanrıların bir uyarısı saydıkları için bir daha Opet gemileri hiç güneye inmemiş. Aradan yüzyıllar geçmiş, krallar birbirini izlemiş, yeni yeni töreler, gelenekler doğmuş. Opet ve Yuyelerin birbirlerine karışan kanından yeni bir soy türemeye başlamış. Bu soyun insanları vatandaşmış ama ancak soylu aileler yönetebiliyormuş siteyi. Vatandaş ise vatandaşlığın tüm haklarından yararlanıyor, tüm sorumluluklarını taşıyormuş. Ancak devlet işlerine karışamıyormuş. Bu soylu yönetici ailelerden bir savaşçı rahipler sınıfı da türümüş. Bunlar Amon'un oğullarıymış. Bu klanın kökenini eski krallıktan alması, yani Sur ve Kenan kıyılarında Sur ve Savda krallığına dayanması çok hoşuma gitmişti. Bu rahipler de herhalde Yahudi kökenli olacaktı. Biz Yahudiler parlak bir öneriye hayır diyemeyiz değil mi? Yeni yeni kahramanlar yetişmiş, sınırlarda çarpışmışlar, köle ayaklanmalarını bastırmışlar, vahşi hayvanları avlamışlar. Fil eğitimi sanatı yeniden canlandırılmış, kralın filleri orduda yer almış, taş taşıma, madencilik gibi ağır işlere koşulmuşlar. Huy bu arada geçmişten de söz ediyor, duvarların yükselişini, bağal kulelerinin dikilişini anlatıyordu. Bunlar bizim ortaya çıkardığımız temellere tıpatıp uyuyorlardı. Ama bunca büyük, sağlam yapıların nasıl yok olduğunu henüz anlayamamıştık. Bir başka yerde de Kadiz'den gelen Mısırlı temsilcilerin Ulu Aslan'a bir hazine armağan ettiklerini yazıyordu. Krala artık böyle deniyordu, Ulu Aslan. Bu hazinede bir de son derece güzel işlenmiş bir altın kupa varmış. İşte bizim tapınağın kalıntıları arasında bulduğumuz kupa oydu. 14. ayrımın sonu. Sayfa 154.